Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kadir suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnâhu fî leyletil kadr. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ بِسْمِ
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi 1000 aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh onda Rablerinin izniyle her bir iş için inerler. Fecrin çıkışına kadar bir esenliktir, selamdır o.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İman Nuru.
Değerli dinleyiciler, batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birine tanıttığımız İman Nuru isimli sohbetimizin 10. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Birlikte dinleyelim.
Avustralyalı yeni Müslüman David Stanley şöyle diyor: İslam öncesi ve sonrası tamamen iki farklı karakterli oldum. Artık eskisi gibi halkın hakkında yargıda bulunmuyorum ve daha çok kendime bakıyorum. Artık eskiden olduğu gibi başkalarında kusur aramak yerine kendimi düzeltmeye çalışıyorum ve davranışım başkalarını da etkiliyor.
Günümüz dünyasında medyanın kamuoyunu şekillendirme üzerinde inkar edilemez etkisi vardır. Dünyanın en büyük medya organları batılı ülkelere aittir. Onlar da kendi politikalarına göre propaganda yaparak muhataplarını etkilemeye çalışır. Ancak batı medyasının üzerinde durduğu gerçek dışı propagandalarından biri, İslam dininde şiddet yanlısı, bağnaz ve gerici bir imaj sunmaktır. Gerçi seyrek sayıda medya organları da en azından bazı programlarında İslam dini ve Müslümanlardan daha gerçekçi bir imaj sunmaya çalışmaktadır.
Bir süre önce Avustralya'nın birkaç televizyon kanalından yayınlanan Sunrise adlı programı kısa da olsa bu ülkenin 3 yeni Müslüman olan vatandaşıyla bir röportaj yayınladı ve İslam dininin bazı gerçeklerine ışık tuttu. Bu programa üniversite hocası Suzan Carl, elektrik uzmanı David Stanley ve ev hanımı Stacey Muhammed katılmıştı.
Suzan, David ve Stacey 3 farklı kesimden 3 insan olarak sonunda İslam dinini kurtarıcı ve en mükemmel din olarak seçti. Bayan Suzan Carl sıkı bir Hristiyandı ve bu yüzden programın sunucusu ona bu konuyu hatırlatarak "Acaba din her zaman yaşamında önemli bir konu muydu?" sorusunu yöneltti. Suzan Carl bu soruya şöyle karşılık verdi: "Evet, ben her zaman Allah'a inanırdım. Ben Hristiyan bir ailede büyüdüm ve ailemle birlikte her zaman kiliseye giderdik. Bu yüzden din her zaman benim hayatımın büyük ve olumlu bir parçası olmuştur."
Ancak David Stanley'nin durumu çok farklıydı. David kendini şöyle tanıttı: "Ben de diğer her Avustralyalı genç gibi içki içiyordum, sigara kullanıyordum ve eğleniyordum." Bir başka deyişle David pek fazla dini bağlılığı yoktu. Ancak bir köyde büyüyen Stacey Muhammed bir agnostikti. Yani Allah'ın var olup olmadığı konusunda kuşkuluydu. Peki ama ne oldu da bu üç farklı karakterli insan ortak bir dini yani İslam'ı seçti?
Suzan Carl, Sunrise programının sunucusunun neden İslam dinini seçtin sorusuna şöyle cevap verdi: "Ben ergenlik çağından itibaren acaba inançlarıma gerçekten doğru oldukları için mi yoksa sırf Hristiyan bir ailede doğduğum için mi bağlı olduğumu araştırmaya başladım. Hayat, dünya ve diğer birçok şeyin hakkında büyük sorularım vardı. Ve çeşitli cevapları inceliyordum ve büyük bir hayretle her defasında İslam dininin en mantıklı cevapları verdiğini fark ettim ve böylece Müslüman olmaya karar verdim."
Tahran Radyosu.
Programın sunucusu daha sonra David Stanley'e yöneldi ve İslam dinini benimsemeden önce bu din ve Müslümanların hakkında neler düşündüğünü sordu. David açıkça şöyle dedi: "Ben bir ırkçıyım ve Müslüman olmayı asla sevmezdim. Benim İslam dini hakkında görüşüm, bu dinin sadece insanları tüm dünyadan nefret eden bir bölgeye özel olduğu ve Müslüman olmayan herkesi zorla Müslüman ettikleri yönündeydi."
Birçok insan onların maneviyata susamış ruhunu doyuracak ve yaşamlarında huzura kavuşturacak ve umut verecek bir dini ve inancı benimsemeye hazırdır. David gerçi medyada yürütülen kampanyaların etkisiyle İslam dinine karşı olumsuz bir bakışa sahipti. Fakat birdenbire ve bir Müslümanla konuştuktan sonra görüşünü değiştirdi ve bu semavi dini benimsedi. David, Müslüman oluşunun macerasını kısaca şöyle anlatıyor. Bir Müslümanla konuştuktan sonra çok hızlı ve ilk anlarda İslam dininin ve Müslümanların hakkındaki görüşümün tamamen yanlış olduğunu fark ettim. Ve o andan itibaren kim olduğumu sorgulamaya başladım.
Programın sunucusu David Stanley'den Müslüman olduktan sonra yaşamı nasıl değiştiğini soruyor. David şöyle diyor. İslam öncesi ve sonrası tamamen iki farklı karakterli oldum. Artık eskisi gibi halkın hakkında yargıda bulunmuyorum ve daha çok kendime bakıyorum. Artık eskiden olduğu gibi başkalarında kusur aramak yerine kendimi düzeltmeye çalışıyorum ve davranışım başkalarını da etkiliyor.
Aslında David'in kendini ıslah etme ve başkalarında kusur aramama ile ilgili bu sözleri İslam dininin önemli taliminden biridir. Kur'an-ı Kerim Maide suresinin 105. ayetinde şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Önce kendinize dikkat edin. Kur'an-ı Kerim yine bir başka ayette başkalarında kusur arayan ve onlarla alay edenlerin vay haline şeklinde buyuruyor. Bu konuda ayrıca birçok hadis de vardır. Örneğin İmam Ali Aleyhisselam şöyle buyurur. Ne mutlu kendi kusuru onu başkalarının kusuru ile uğraşmaktan alıkoyana.
Ancak programın sunucusunun Bayan Stacy Muhammed'den sorduğu soru biraz farklıydı. Sunucunun Stacy'ye ilk sorusu ailesi Müslüman olduğunu öğrendikten sonra nasıl tepki verdikleri yönündeydi. Birçok yeni Müslümanın aileleri Müslüman olduğunu öğrendikten sonra sert tepki verdiklerini beyan etmelerinden farklı olarak Bayan Stacy'nin bu konuda pek fazla sıkıntı çekmediği anlaşılıyor. Stacy soruya şöyle cevap veriyor. Benim çok sevimli bir ailem vardı. Ancak İslam'a yolculuğum hakkında ailem ile konuşmadım. Zira bu iş bir yolculuğa benziyordu ve herkese nasıl bir karar verdiğimi söylemedim. Ancak 2 yıl sonra onlara anlattığımda kendileri de ben de bazı değişikliklerin yaşandığını hissettiklerini söylediler ve bu durumu çok olumlu karşıladılar. Öyle ki şimdi Müslüman olduktan sonra aileme daha da yakınlaştığımı söyleyebilirim.
Bazı aileler çocuklarının Müslüman olması konusunda çok hassas ve duyarlı davranır. Ancak yeni Müslüman olanların onlara karşı davranışı aile içinde kabul görmelerini kolaylaştırır. Bu bağlamda Asr-ı Saadet'te çok ilginç bir olay yaşanmıştır. Zekeriya İbrahim yeni Müslüman olan Hristiyan bir gençtir. Ve hac farizesini yerine getirdikten sonra İmam Sadık Aleyhisselam'ın huzuruna çıkarak şöyle arz eder. Babam ve annem ve ailem Hristiyandır ve annem görme engellidir. Acaba ben onların yanında kalabilir miyim? İmam Sadık Aleyhisselam şöyle buyurur. Annene bak ve ona iyi davran ve vefat ettiğinde kendin onu toprağa ver ve bu işi başkalarına devretme.
Zekeriya şöyle anlatıyor. Yaşadığım kentim Küfe'ye döndüğünde anneme iyilik ettim. Bizzat onu besledim. Elbiselerini yıkadım ve ona hizmet ettim. Bir gün annem bana sordu. Oğlum, benim dinimdeyken bana böyle davranmazdın. Ne oldu da yeni dini seçince bana karşı davranışın değişti? Zekeriya macerasını ve İmam Sadık Aleyhisselam ile görüşmesini ve o hazretin tavsiyesini anlattı. Annesi şöyle dedi. Oğlum, senin dinin en iyi dindir. Onu bana da öğret. Zekeriya, İslam dinini annesine sundu ve annesi de Müslüman oldu ve öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazını kıldı ve gece vakti Müslüman olarak vefat etti.
Programın sunucusunun Stacy'ye sorduğu son soru da ilginçti. Sunucu şöyle sordu. Bir yerde Allah adına bir terör saldırısı düzenlendiğini duyunca sende nasıl bir duygu oluşuyor? Stacy Muhammed şöyle karşılık verdi. Ben üzülüyorum. Masum bir insanı öldürmek nerede olursa olsun, hangi dinden olursa olsun çok üzücü bir olaydır. Ama ben başka bir sebepten dolayı da üzülüyorum. O da bu tür saldırıların İslam adına yapılması ve böylece benim dinimin kötü gösterilmesidir. Ben İslam'ın hakikatini bilirim. İslam terörü onaylamaz. Ama ben İslam'ı temsil ettiğimden halk bana başka türlü bakıyor. Sanki ben terörle bağlantılıymışım ve bu da benim kendim ve oğullarım için asla istemediğim bir durumdur.
Ancak Stacy'nin esef duyduğunu beyan etmesinden daha önemli olan şey, sunucunun Batı'nın Müslümanlara karşı garazkar davranışına itiraf etmesi ve şöyle demesiydi. Gerçek şu ki bizler haber kanalları ve kamuoyu sadece Müslümanların marjinal bir kesimi üzerinde durduğunu biliyoruz. İster kadınlara karşı tutum ister terör saldırıları olsun. Fakat örneğin İrlandalılara bakmıyorlar ki nasıl yüzlerce yıldır birbirini öldürüyorlar ve onlara Hristiyan oldukları için terörist demiyorlar. Biz Amerika'nın güneyinde yaşayan ve evdeki kadınlara, çok kötü davrananlara bakmıyoruz ve onlardan kadınlarına karşı bu şekilde davrandıkları için korktuğumuzu söylemiyoruz. Bence İslam hakkında insanları aydınlatmalıyız.
Değerli dinleyiciler, Batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Programlarımızı Tarhan Radyosu isimli Telegram kanalından takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Rehane, aile ve toplumda kadın.
Kutsal İslam dini her zaman kadının aile bütünlüğü, nesillerin yetiştirilmesi ve toplumda huzurun sağlanmasındaki önemli rolünü vurgulamış ve kadın haklarının koruması hakkında uyarıda bulunmuştur.
Biz de bugünkü sohbetimizde İslam'ın kadın için belirleyerek açıkladığı üstün konumundan bahsetmek istiyoruz.
Fakat Kur'an-ı Kerim ayetleriyle İslam'ın kadına olan görüşüne değinmeden önce tarih boyunca kadının konumunu ele alacağız.
Hatırlanacağı üzere geçen programlarımızda sizlerle antik Yunan'da kadınların konumu hakkında özel bir şekilde bilgilendirmiştik. Tarihi kaynaklara göre antik Yunan'da ahlaki değerler ve sosyal normlara fazla değer verilmiyordu. Bir toplumun en değerli kurumu olması gereken ve kuşakların yetiştirilmesinde en önemli yer olan aile ocağı eski Roma'da fazla değeri yoktu. Bu mesele ise kadının konumuna negatif bir yaklaşıma sebep olmuştu. Kadınların mahkemelere katılma hakları yoktu. Hatta tanık olarak bile mahkeme sürecine katılamazlardı. Kadın dul kalınca kocasının mal varlığından hiçbir iddiada bulunamazdı. Eğer kocası ölseydi oğlu, kardeşi veya babasının vesayeti altına girerdi.
Antik Roma'da kadının satın alınması çok yaygındı ve bu mesele erkeklerin evlenmeyi ve aile kurmaya sıcak yaklaşmamasına neden olurdu. Bu yüzden kadının çeyizi erkekleri evlenmeye teşvik eden bir faktördü. Zira erkekler evlenmenin ardından eşinin çeyizinin sahibi oluyordu. Erkeklerin evlenmek için bir diğer hedefi de eşraf ve zengin kadınlarla evlenmekti. Bu evlilikler genelde siyasi yönleri vardı ve erkekler kendi hedeflerine ulaşınca daha yüksek bir mevki veya servete ulaşmak için başka bir kadının peşinden gidiyorlardı.
Roma erkekleri çok kolayca eşlerini boşuyor ve onlardan ayrılıyorlardı. Bunun için de sebebini açıklamak zorunda değillerdi. Sadece kadına bir mektup yazar ve onların serbest olduğunu bildirmekle yetinirlerdi. Bazı erkekler de hiçbir zaman resmi bir şekilde evlenmez ve kadınların küstahlığından nefret ettiklerini bu kararları için gerekçe gösteriyorlardı. Eski Roma yasaları uyarınca M.Ö. 413 yılına kadar evlilik üremek ve çocuk sahibi olmak için zorunluydu. Fakat soylu sınıfın devlet adamı Marcus Camillus bekar erkekler için bir vergi belirledi. Bu vergiyi ödeyen bekar erkekler artık evlenmek zorunda değillerdi.
Tahran Radyosu.
Antik Roma'da kadına yönelik bu aşağılayıcı bakışa karşın ataerkillik zirvede bulunuyordu. Erkekler ailede mutlak güce sahipti ve sosyal haklar ve meziyetlere sahip tek kişiydi. Erkekler çok rahatça sosyal ve ekonomik faaliyetlerde bulunabilirken kadınlar ise böyle faaliyetlerden mahrumdular. Erkeği kendi evlatlarını satabilir veya öldürebilirdi ve hiçbir yasal merci ise onun bu işini yasaklamaz veya yasalara aykırı bulmazdı.
Buna ilaveten eğer kadın bir cinayet işleseydi kocası onu idam edebilirdi. Roma tarihi kitabını yazarlar Albert Mallet ve Jules Isaac bu konuda şöyle yazıyor. Antik Roma'da koca kendi karısı üzerinde sınırsız bir yetkiye sahipti. Eğer kadın bir hata işleseydi, erkek onu cezalandırabilirdi. Eğer kadın şarap içseydi, erkek onu mahkum eder ve eğer iffetsizlik yapsaydı, erkeğin onu öldürme hakkı vardı. Bu yüzden eski Roma'da kadın tıpkı bir cariye gibi hiçbir konumu ve kıymeti yoktu ve Romalılar onları gelişmemiş canlılar telakki ederlerdi.
Baba aile direği olarak özel bir destek rolü var ve aile fertleri ona dayanarak güven duyuyorlar. Fakat eski Yunan'da babalar aile için sevgi ve şefkat odağı olmak yerine tüm ailenin sahibi ve malikiydi ve her türlü değişiklik yapma hakkı vardı. Aile fertlerinin özgürce davranmalarını engeller ve hatta onlardan yaşama hakkını bile alma hakkına sahipti. Örneğin eğer kadın sağır veya kör veya kız bir çocuk doğursaydı, baba gelenek kurallar gereği onu öldürebilirdi. Romalılar daha çok erkek çocuk sahibi olmak istiyorlardı. Onlar açısından erkek çocuk ailenin güç ve ihtişamının sembolüydü. Erkek çocuk savaşlarda kendi ülkesi ve topraklarını da savunabilirken kızlar ve kadınlar toplumda hiçbir değerleri yoktu ve savaşlarda erkeklere yük oluyorlardı. Zira onlar köle olarak esir düşebilirdi. Bu da toplum için utanç vericiydi.
Tarihi kanıt ve belgeler antik Roma'da kadınlara yönelik yoğun adaletsizlik ve zulmün yapıldığını gösteriyor. Amerikalı yazar Will Doran, Medeniyet Tarihi adlı kitabında antik Roma'da kadın hakları hakkında şöyle yazıyor. Kadın tanık olarak bile mahkemeye katılma hakkına sahip değildi. Dul kalınca kocanın mal varlığından eş olarak hiçbir hak veya iddiada bulunamazdı. Kocası ona miras bırakmayabilirdi. Kadın doğduğundan ölene kadar her zaman vesayet altında olacak kadar bedbahtı. Kadının vasisi baba, kardeş, eş veya hatta erkek evladı olabilirdi. Ve kadın bunların izni olmadan malını kullanma hakkına bile sahip değildi.
Daha önce de belirttiğimiz gibi ataerkil antik Roma uygarlığında kadın hakkında büyük baskı yapar, onların bireysel, ailevi ve toplumsal haklarını alarak onları aşağılardı. Roma'da Hristiyanlığın ortaya çıkmasıyla topluma kadın ve aile kurumuna olumlu bakışın oluşturmasına çalışıldı. Bu dönemde Roma toplumuna birçok sosyal, kültürel ve siyasi gelişmeler yaşandı. Kadınlar dini toplumlara kabul edildiler fakat törenlere başları açık katılamazdı. Tarih kaynaklarına göre Paul adında havarilerden biri kadınlar kilisede sessiz kalsınlar, daha alçak bir yerde otursunlar, bir şeylere ihtiyaçları olursa onu evde kocalarından istesinler, zira kadının kilisede konuşması yakışık kalmaz demişti.
Bu tarihi kanıtlara göre antik Roma uygarlığında kadınlar erkeklere nazaran çok daha düşük bir konumda bulunuyor. Evden çıkma ve kiliseye gitme hakkı yoktu. Hristiyanlığın ortaya çıkması ile yine kiliseye katılmak için gerekli şartlara uyması gerekirdi. Hristiyanlığın yanı sıra Roma İmparatorluğu'nun kurulması da antik Roma'nın sosyal ve kültürel şartlar üzerinde önemli etkileri oldu.
Örneğin Romalı kadın artık vasisi olmadan evlilik sözleşmesi yapabilir, vasiyet yazabilir veya kendi mal varlığının maliki olabilirdi. İmparatorluğun ardından kadın kendi vasiyetini yazarak imzalayabilirdi. Bu dönemde vasilik korumu da gittikçe önemini kaybetti. Doğduğundan ölümüne kadar vesayet altında olan kadın artık vasiye ihtiyacı yoktu. Böylece doğuştan ölüme kadar özgürdü ve artık aile babası kendi vasiyetinde eşi veya kızlarını mirastan silemezdi.
Değerli dinleyiciler, Reyhane, Aile ve Toplumda Kadın isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki sohbetimizde Arabistan Yarımadası'nda kadınların durumunu ele alacağız.
Sizlerden ayrılmadan önce programlarımızla ilgili görüşlerinizi turkish@tabriyes.irib.ir adresine gönderebileceğinizi, programlarımızı www.parsude.com adresinden de takip edebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Sağlık Bülteni.
Değerli dinleyiciler, Sağlık Bülteni isimli seri sohbetimizin 8. bölümüyle beraberiz. Bu bölümde kanser hastalığı ile ilgili konuşacağız. Muhtemelen çoğumuz sağlık sorunları yaşadığımızda kansere yakalanıp yakalanmadığımızı düşünmüşüz. Bugün kanser hastalığının belirtileriyle ilgili konuşacağız. Aslında kanser hastalığının birçok belirtisi vardır. Özellikle memede ve diğer organlarda kalınlaşan bölümler ve tümörler, yeni benlerin oluşması ve eski benlerin değişmesi, iyileşmeyen yaralar, sesin bozulması ve bitmeyen öksürükler, İdrar ve tuvalet yapmak düzeninin bozulması, yemek yedikten sonra midedeki rahatsızlık, yutmada yaşanan sorunlar, sebepsiz bir şekilde kilo almak ve vermek, beklenmedik salgılamalar ve kan akması, aşırı yorgunluk ve halsizlik duygusu ve benzeri durumlar bu hastalığın belirtilerinden olabilirler. Tabii bu belirtileri taşıyorsanız hemen korkuya kapılmanıza gerek yok. Çünkü bu belirtilerin olması kesin bir kanser göstergesi değildir. Bu belirtiler başka iyi huylu bir tümör veya diğer sebeplerden dolayı da olabilir. Bu arada sadece uzman doktorlar bu konuda görüş bildirebilirler. Ancak bu belirtileri veya aniden değişiklikler gördüğünüzde hemen doktora başvurup gerekenleri yapmayı ihmal etmeyin. Kanser hastalığının ilk aşamalarda acı vermeden gelişmesinden dolayı saydığımız belirtilerle karşılaştığınızda acılar başlamadan hemen doktora başvurmanız gerekiyor. Belirtiler tespit edilip daha sonraki tahlillerde de hastalığın olduğu yönünde sonuçlar çıkarsa doktorlar kesin bir tanı koyup hastalığın olup olmadığı konusunda karar verebilirler. Bu çerçevede doktor muhtemelen hastanın kişisel ve ailevi tıbbi geçmişini araştırıp onu daha fazla incelenmek üzere klinik muayenelere tabi tutar. Doktor ayrıca daha geniş çaplı laboratuvar tahlillerini, tomografi veya diğer laboratuvar süreçlerini de önerebilir. Kan, idrar ve vücudun diğer sıvı kaynaklarının testlere ve tahlillere tabi tutulması kanser hastalığının teşhisinde en etkili yöntemlerdendir. Bu laboratuvar incelemeleri örneğin böbreğin işlevinin kalitesini ortaya çıkarıp bir yandan da kimi ek maddelerin belirlenmesine yol açar. Bu da kanserin teşhisinde büyük rol oynar. Bu ek maddelere tıp dilinde tümör göstergeleri denmektedir. Buna rağmen tahlillerin sonuçlarında görülen sıra dışı rakamlar kanserin olduğu anlamına da gelmiyor. Doktorlar bu aşamada laboratuvar sonuçları ile yetinmiyorlar. Vücudun tomografisinin çekilmesi bir diğer teşhis yöntemlerinden sayılır. Tomografi aracılığı ile iç organların resmi çekilir ve böylece doktorların tümörlerin teşhisindeki elleri de güçlenir. Genelde X-ray ile çekilen tomografiler, bilgisayarlı tomografiler, nükleer tarama, ultrason sonografi, MR ve pozitron emisyon tomografisi PET bu alanda en bilinen yöntemlerdendir. Ayrıca doktorlar çoğu durumlarda kanser konusunda kesin teşhis koymak için biyopsi yöntemine başvurup belli bir dokuyu hastanın vücudundan örnek alarak laboratuvara gönderirler. Biyopsi için iğne ve endoskopi ile örnek alma veya tam bir cerrahiye başvurulabilir. Doktorlar ise en iyi yöntemi seçmek için hastalığın hangi aşamada olduğunu bilmeleri gerekiyor. Meme, akciğer, prostat ve kalın bağırsak kanserleri gibi çoğu kanser türlerinde tümörün büyüklüğü ve kanserin diğer lenfatik salgı bezlerine yayılıp yayılmadığı hastalığın hangi aşamada olduğunu belli etmektedir. Kimi kanser türleri ise vücutta belirtilerin meydana gelmesi yolu açmadan teşhis edilmesi mümkün. Kanserin teşhisi için yapılan incelemeler ve tetkiklere tarama tahlilleri adı verilir. Sağlık tarama testleri kimi kanser türlerinin erken teşhisinde doktorlara yardımcı olur. Bu da kanser gibi tehlikeli bir hastalığın daha rahat ve etkin bir şekilde tedavi edilmesine yol açar. Sağlık taraması tahlillerinden meme, rahim, kalın bağırsak ve rektum kanserlerinin teşhisi için de yararlanılır. Meme kanserinin teşhisi için ise mamografi en iyi araçtır. Ayrıca rahmin ağzındaki hücrelerin incelenmesi için de PAP testi kullanılmaktadır. Sigmoid endoskopi, kolonoskopi ve polip teşhisi için yapılan dışkı örneğindeki gizli kan testi de İnce ve kalın bağırsaktaki kanser veya diğer sorunların teşhisinde de önemli rol oynuyor. Bu hastalığın tedavi yöntemi ise kanserin türüne ve hangi aşamada olduğuna bağlıdır. Doktorlar ayrıca tedavi yöntemini belirlemek için hastanın yaşına ve genel sağlık durumuna da dikkat ederler. Aslında çoğu durumlarda kanserin tam olarak tedavi edilmesi hedeflenir. Ancak bunun haricinde olabildiğince hastalığın gelişmesinin önlenmesi ve belirtilerinin azaltılmasına yönlenilir. Tedavi süreci ise zaman aşırı ve hastalığın gelişmesine ve evrelerine göre değişim gösterir. Çoğu kanser tedavi sürecinde cerrahi, kemoterapi veya radyoterapiye başvurulur. Kimi başka doktorlar da hormon terapi ve biyoterapiyi kanseri yenmek yöntemi olarak önerirler. Bunlara ilaveten kemoterapi ve radyoterapi yapılamayan hastalar için kök hücre nakli de söz konusu olabilir. Kimi kanser türlerinde ise sadece tek bir yöntem en güzel sonucu verir. Ancak bazı kanser türleri için birkaç tedavi yöntemine başvurulabilir. Tedavi yöntemleri vücudun sadece belli bir bölümüne lokal olarak veya vücudun tamamına sistemik tedavi çerçevesinde uygulanabilir. Lokal tedavide kanser sadece vücudun belli bir bölümünde yok edilip ya da kanserli tümör kaldırılır. Böylece kanser tümörünün kaldırılması için yapılan cerrahiler lokal cerrahilerdir. Ayrıca tümörleri küçültmek veya yok etmek için uygulanan radyoterapi yöntemleri de lokal tedavi sayılır. Sistemik tedavi yönteminde ise kan akışına belli ilaçlar ve maddeler enjekte edilir. Böylece kanser hücreleri yok edilmeye çalışılır. Bu süreç kanser hücrelerinin yok olmasına daha azalmasına da yol açabilir ve sonunda da ana tümörün diğer organlara ve dokulara yayılmasını önler. Kemoterapi, hormon terapi ve biyoterapi sistemik kanser tedavi yöntemlerinden sayılırlar. Kimi kanserli hastalar tamamlayıcı tıp veya alternatif tıptan da yararlanabilirler. Bu çerçevede akupunktur, geleneksel iğneli tedavi, masaj terapi, bitkisel ilaçlar ve karışımlar, vitaminli rejimler veya diğer özel besinli rejimler, meditasyon, hayal gücü yardımıyla yapılan tedavi ve maneviyat aracıyla yapılan terapiye tamamlayıcı tedavi yöntemleri olarak değinmek mümkün. Çoğu hastalar da alternatif ve tamamlayıcı tıp alanlarından yararlanmalarının ardından kendilerini daha rahat hissettiklerini söylüyorlar. Buna rağmen kimi tamamlayıcı ve alternatif yöntemler yaygın bozuklukların tedavisinde zor durumların ortaya çıkmasına da yol açabilir. Kimi yöntemler ise tek bir yöntem olarak uygulansa bile zararlı olabilirler. Bu hususta kanser hastalarının daha fazla dikkat etmeleri gerekiyor. Dünya genelinde araştırmacılar kanserin önlenmesi, teşhisi, tanınması ve tedavisi için yeni ve daha iyi yöntemler geliştirmeye çalışıyorlar. Böylece kanserin nedenleri ve kaynakları hususunda da bilgiler artmaktadır. Bu çerçevede birçok laboratuvar çalışması da yapılmıştır. Bugüne dek bu çalışmalar sayesinde kanser alanındaki araştırmalarda da göz alıcı bir gelişme sağlanmışsa da ancak hala bilim insanları daha etkin yöntemler bulmak için çalışmalarına devam etmektedirler. Laboratuvar araştırmaları sayesinde elde edilen sonuçlar neticesinde şimdi de kanserli hastalar daha fazla hayatta kalabilirler. Ayrıca kanserden kurtulan kişilerin hayat kalitesi de daha önce tedavi görenlerin hayatına göre daha da artar. Siz de kanseri önlemek için yeteri derecede harekete geçmediğinizi zannediyorsanız o zaman günlük hayatınızda ufak tefek değişimler yaparak sağlam bir beslenme rejimine geçerek kanser sağlık taramalarına düzenli olarak katılarak bu kaygıdan kurtulabilirsiniz. Tütün ürünleri ve bu ürünleri kullananlardan uzak durarak kansere yakalanma riskini de azaltabilirsiniz. Ayrıca meyve, sebze ve kepekli tahıllar ve fasulye gibi bitkisel ürünleri içeren uygun bir beslenme rejimi çerçevesinde beslenerek bu yönde etkili bir adım da atmış olacaksınız. Yağlı bir besin rejiminde genel olarak daha fazla kalori mevcuttur. Bu da kilo almanız ve şişmanlamanızı hızlandırır. Aslında uygun bir kiloya sahip olmak ve günlük olarak egzersiz yapmak şişmanlamanın önünde etkili bir engeldir. Bunların yanı sıra vücudunuzu güneş ışınlarına fazla maruz bırakmayın. Kanserin en yaygın türlerinden biri de cilt kanseridir. Bu kanser kolaylıkla önlenebilir bu doğrultuda. Kendinizi aşırı bir şekilde güneşe maruz bırakmayın. Özellikle de günün 10 ila 16 saatleri arasında güneşe maruz kalmamaya çalışın. Çünkü bu saatlerde güneş ışınları her zamankinden daha fazla güçlü olur. Maruz kalmak zorundaysanız o zaman krem ve losyon sürmeyi hiç ama hiç ihmal etmeyin. Kanserin önlenmesi özel virüs enfeksiyonları karşısında korunmakla da doğrudan alakalıdır. Doktorunuza vücudunuzun enfeksiyonlara karşı korunması hususunda danışın. Tüm bebekler için hepatit B aşısını kullanın çünkü hepatit B hastalığı karaciğer kanserine yakalanma riskini de beraberinde getirir. Bunun yanı sıra gençlik çağında HPV aşısını almayan 26 yaş altı kadınlar ve erkekler de bu aşıları almaları gerekiyor. Çünkü bu virüs de rahim boynu serviks kanserine yol açabilir. Düzenli muayeneler ve sağlık taramalarına katılarak kanser türlerine teşhis koyulabilir. Böylece bir kanser türüne erken teşhis koyuluyorsa tedavi sürecinde başarı oranı da artmış olacaktır. Doktorunuza sağlık taramalarına katılmak için en uygun zamanı bulmak hedefiyle danışmayı ihmal etmeyin. Tam da bugünden itibaren kansere yakalanmamak için ayağa kalkın. Bundan pişman olmayacaksınız. Bu ömrünüzün sonuna kadar sizi rahatlatacaktır. Değerli dinleyiciler, Sağlık Bülteni isimli seri sohbetimizin 8. bölümünün de sonuna geldik. Bir sonraki bölümde tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Semavi Tilavetler. Muhterem dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tarzları ve İslam dünyasının büyük Kur'an-ı Kerim karelerini tanıtmak istediğimiz dizi sohbetimizin 11. bölümünde sizlerle birlikteyiz. Mısırlı büyük kari Üstad Şeyh Mustafa İsmail, en büyük kari anlamına gelen Ekberul Kara lakabı ile lakaplandırılan en büyük karilerden biridir ve bu lakabı hakikaten hak etmiştir. Araf suresinde belirtildiği üzere ilahi ayetlerin tilaveti insanda zemini takvaya hazır hale getirir. Nitekim Ali İmran suresinde de Kur'an-ı Kerim tilaveti insanı salih insanlardan yaptığına işaret edilmiştir. Ancak Kur'an-ı Kerim bu semavi kitabın etkilerine mali olan etkenlerden de söz etmiştir. İstikbar, alay, gaflet, küfür, gönlün kör olması ve günah gibi etkenler Kur'an-ı Kerim'in bu semavi kitabı tilavet edenlerin kalbini etkilemesini engelleyen bazı etkenlerdir. Bu durum tuzlu bir arazinin üzerine yağan fakat hiç faydası olmayan bir duruma benzer. Kur'an-ı Kerim de günahkar insanların kalbini etkilemez. Ancak insanın kendi kendine yetiştirmesi ve günahtan uzak durması, Kur'an-ı Kerim'i tilavet edenlerin bu semavi kitabın hidayetlerinden yararlanmasına vesile olur. Bu kısa açıklamanın ardından sizi Mısır'ın en büyük karilerinden biriyle tanıştırmak istiyoruz. Bu büyük karinin adını da mutlaka duymuşsunuzdur. Üstad Şeyh Mustafa İsmail. Şimdi sohbetimize başlamadan önce Üstad'ın güzel ve parlak tilavetlerinden birine kulak veriyoruz. Üstad Şeyh Mustafa İsmail, Mısır'ın seçkin karilerinden ve altın kral dönemi ve ikinci kuşak karilerinin başını çeken bir kari sayılıyor. Mısır'ın birinci ve ikinci kuşak karileri ilahi ayetlerin tilavetinde ayetlerin meali ve ruhuna büyük önem veriyor ve buna göre ses tonlarını ve ahengini düzenliyordu. Öyle ki İlkin kendileri Kur'an-ı Kerim'in kelamının maneviyatından yararlanıyor, ardından cemaati güzel ve anlamlı tilavetlerinden yararlandırıyordu. Üstad Şeyh Mustafa İsmail ise ilahi kelamı çok narin ve yürekleri okşayan bir ahenk ve ilahi ayetlere mali ve anlamına uygun bir ses tonu ile tilavet eden karilerden biriydi. Gerçekte üstadın güzel ve seçkin tilaveti en güzel semavi nameler ve Kur'an-ı Kerim ayetlerinin ruha hitap eden kelamı ile birleşerek dinleyenlere büyük huzur kazandırıyordu. Kur'an-ı Kerim'in seçkin kalilleri ve uzmanlarına göre Üstad Şeyh Mustafa İsmail'in mahzun sesi, oldukça pişkin ve cazip ve ruhani havası olan ve dinleyenlerin yüreğine oturan ve kendine has etkisi olan bir sestir. Nitekim Üstad Şeyh Mustafa İsmail'in güzel kıraati kendisinden önce gelen Mısırlı kalilerin kıraatte kullandığı ses tonu ve ahenginden etkilenmiş ve hem de yine üstadın kendisi tarafından geliştirilen ton ve ahenklerden oluşuyordu. İşte bu yüzden Üstad Şeyh Mustafa İsmail'in kıraatinden kıraat ve tilavette sünnet ve modernite sınırı şeklinde söz ediliyor. Kur'an-ı Kerim uzmanları Üstad Şeyh Mustafa İsmail'in kendisinden önceki karilere nazaran üstünlüğünü üstadın musiki ve notları üzerinden hem teknik ve hem sanatsal açıdan hakimiyeti ve tilavette oldukça etkili ahenkleri yaratmasına bağlıyor. Üstad Şeyh Mustafa İsmail, Kur'an-ı Kerim ayetlerini mealini gözeterek çeşitli tarzlarda tilavet ediyordu. Üstad bazen bir ayetin tilavetinde acayip bir huşu sergiliyor ve sıra bir sonraki ayete gelince ayetin anlamına göre ses tonunu çok güzel bir şekilde değiştiriyordu. Böylece üstadın tilavetleri sesiyle bütünleşen ve onu Kur'an-ı Kerim kalilerinin başına yerleştiren çeşitli tarzları ve ses tonlarından oluşuyordu. Mustafa İsmail 17 Haziran 1905'te Kahire'den çok uzak ve Mısır'ın batı eyaletine bağlı olan Meyyid Gazal adında bir köyde dindar ve zengin bir ailede dünyaya geldi. Mustafa İsmail'in doğduğu Meyyid Gazal köyü eyalet merkezi Tanta kentinden 8 kilometre uzaklıktaydı. Mustafa İsmail çocukluk dönemine Meyyid Gazal köyünde ebeveyni ve dedesinin gözetiminde geçirdi. Babası bir çiftçiydi ve 12 çiftliği vardı. Ancak Mustafa da yaşıtlarına nazaran azamet ve üstünlük izlerini gördüğü için onu henüz 6 yaşındayken Şeyh Abdurrahman Ebul Ayney'nin yönettiği köyün mektebine gönderdi. Mustafa İsmail'in çocukluk arkadaşlarından her zaman sözünü ettikleri bir nokta, Mustafa'nın çocukluk çağında çok yaramaz olması ve gizlice mevludi okunan celselere girmesi veya seyyar satıcıların gürültülü seslerini dinlemek için onları uzun süre takip etmesi ve bazen de eve dönerken yolunu kaybetmesiydi. Genç Mustafa ta çocukluk çağında çeşitli ses tonlarına ilgi duymaya başladı ve onları öğrenmeye çalıştı. Üstad Şeyh Mustafa İsmail'in büyük oğlu Atıf babası hakkında şöyle diyor. Babam ta çocukluk çağında ve ailenin teşvikleriyle köyün mektebinde Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeye başladı ve 12 yaşına gelmeden önce Kur'an-ı Kerim'in tümünü ezberlemeyi başardı. Babam ayrıca Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tecvid kurallarına da tam hakim oldu. Hocası Şeyh İdris ilk kez Mustafa İsmail'in sesini duyunca şöyle dedi. Bu seste Allah vergisi bir nimet var ve buna ilgi duymak ve yetiştirmek gerekir. Şeyh İdris bu yüzden de Mustafa İsmail'e diğer talebelere göre daha fazla zaman harcamaya ve eğitim vermeye karar verdi. Üstad Şeyh Mustafa İsmail anılarını yazdığı defterinde bu konuya işaret ederken şöyle yazıyor. 10 yaşındayken Üstad Şeyh İdris Fahır'dan ders alıyordum. Şeyh İdris Mektep'te bizden sorular soruyordu ve ben başkalarına kıyasla iki kat daha fazla ona Kur'an-ı Kerim tilavet ediyordum. O da beni tutuyor ve hatalarımı düzeltmeme yardım ediyordu. Şeyh çiftliğine gittiğinde beni beraberinde götürüyordu ve yol boyunca da benden sorular soruyordu ve yol boyunca sadece benim kıraatimle yetinmiyordu ve en ufak hatamda da bana yeniden başla diyordu. Üstad Şeyh Mustafa İsmail henüz 14 yaşındayken bir gün ünlü bir camide tesadüf eseri namazın ardından Kur'an-ı Kerim tilavet etmeye başladı ve birden güzel sesi herkesi etkilemeye başladı ve namaz kılmaya gelen insanlar etrafında toplandı. Mustafa İsmail'in o muhteşem tilavet sahnesini gören babası, büyüklerin de teşvikleriyle oğlunu Tanta kentinde El Ahmeti Eğitim Merkezi'ne göndermeyi ve orada dini ilimleri ve Kur'an-ı Kerim'i öğrenmesine karar verdi. Ve böylece Kur'an-ı Kerim tilaveti alanında ilerlemede Üstad Şeyh Mustafa İsmail bir adım daha ilerledi. Sonuçta Şeyh Mustafa İsmail 16 yaşında ünlü bir kari oldu ve Tanta kentinde diğer ünlü karilerle birlikte çeşitli merasimlerde Kur'an-ı Kerim tilavet etme şansını kazandı ve zamanla da ünü tüm Mısır'ı sardı. Şimdi Üstad Şeyh Mustafa İsmail Ahzab suresinin ayetlerini tilavet ediyor. İnsanlar öylesine coşmuş ve yüksek sesle takdir etmeye başlamıştı ki meclis adeta sallanıyor. Üstad kıraatı esnasında büyük bir tevazu ile insanlardan kıraatını sonlandırmak üzere icazet isteyince cemaat hayır devam et diye haykırıyor ve üstaddan kıraatine devam etmesini istiyor. Üstad da güzel tilavetine devam ederek çok istisna tilavetlerini gerçekleştiriyor. Üstad El-Hakka suresine insanları manevi bir havaya götürecek şekilde çok güzel bir şekilde tilavet ediyor. Öyle ki melekler de bu tilaveti dinleyerek coşmuş gibi oluyor.
Ya eyyühellezine amenu la tekunu kellezine azavvâse. La tekunu
Muhterem dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim tilaveti, tarzları ve İslam dünyasının büyük Kur'an-ı Kerim karelerini tanıtmak istediğimiz dizi sohbetimizin 11. bölümünde sonuna geldik. Hoşça kalın.
İran Radyo Podcast. Ünlü Hekim İbn Sina isimli podcast serisinde sadece kendi zamanında değil, aradan binlerce yıl geçmesine rağmen bilimin, bilgeliğin ve felsefenin öncüsü olan, ışığı sonsuza dek yanan, cehaletin ve ön yargının karanlığını kıran bilge bir insandan bahsetmek istiyoruz. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. İranlı ünlü hekim İbn Sina'nın yaşam hikayesini ele aldığımız podcast serisinin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Dinleyiciniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradio.ir Bölü.tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Şimdi hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. İbn Sina'nın bir türlü iyileşemeyen, usandırıcı hastalığın üzerinden 2 yıldan fazla zaman geçmiş. O nihayet bu sürede kendini tedavi edip yataktan kalkabilmişti. Artık öğrencilerini ve yakınlarını kabul edebilecek, kısa süreli çalışma ve tartışmalara katılabilecek ve yarım bıraktığı kitap ve incelemelerini tamamlayabilecekti. Ancak yine de rasathane inşa etmeye çalışmalarda Ebu Ubeyd ve arkadaşlarına yardım ve rehberlik edecek, bunun için önceden yaptığı araç ve gereçlerin kurulumuna katılacak veya denetleyecek gücü yoktu. 10 yıl önce İbn Sina, Alaeddin'in isteği üzerine bu rasathanenin yapımına başlamıştı. Alaeddin, halkın elindeki takvimlerin doğru olmadığını ve bu durumun işlerde karışıklığa yol açtığını görünce, İbn Sina'dan bir rasathane oluşturup doğru bir takvim yazmasını rica ederek, Hamedan'ın yıllık haracının yarısını Ebu Ali'nin hizmetine sunmuştur. Bu Ali bu büyük işi yapabilmesi için kendisinin aynı zamanda iyi bir matematikçi de olan çok tecrübeli ve üretken asistanına ihtiyacı vardı. O bu işte ona yalnızca Ebu Ubeyd Cüzcanı'nın yardım edebileceğini düşünüyordu. Ebu Ubeyd, hekim bu Ali Sina'nın talimatı ve rehberliği altında büyük bir heyecanla çalışmaya başladı ve bu Ali ve Batlamyus ve büyük İranlı gökbilimcilerin yıldızların gözlemi hakkındaki eserlerinden yararlandı ve vasıflı işçi ve zanaatkarları işe alarak gözlem evi binasını inşa etti. Ama ne yazık ki bu sırada kötü hadiseler onların işlerine engel oluyordu. Olayların en önemlisi Alaeddin'in Mesud Gaznevi'nin birlikleriyle yaptığı savaşlardı. Bu savaşlarda İsfahan hükümdarı tüm gezi ve askeri seferlerde bu Ali Sina'yı da yanında alıyordu. Ebu Ubeyde tek bir vaka dışında hemen hemen tüm seyahatlerde
hocasının yanında yer alıyordu. Bu gözlem evinin kurulması için birçok plan ve harita çizen, kitap ve risaleler yazan Ebu Ali Sina, bu gecikmeden ve işlerin aksamasından dolayı son derece rahatsızdı. Ebu Ubeyd Cüzcani ilk kez tek başına ve üstadının yardımı olmadan Emir Alaaddin'in Kakuye'nin mahkemesine çıkıp çalışmalarının sonucunu ve gözlem evinin inşasının durdurulmasının nedenini emire bildirdi. Bu yalnızlıktan dolayı çok bunalmış ve hasret çekiyordu. Saraya kadar üstadının arkasında yürüdüğü ve onun kıymetli varlığından dolayı büyük saygı gördüğü günleri hatırlıyor. Ancak şimdi tek başına ve herhangi bir karşılama merasimi olmadan kralın özel bahçesinin ortasına gelmişti. Ebu Ubeyd tüm bu düşüncelere dalmıştı ki birden Alaaddin'in yakınlarından biri karşılama gelip kralın yanına kadar ona eşlik etti. İsfahan şehrinde Emir Alaaddin'in sarayı çok önemli bir tarihi olaya tanık oldu. Alaaddin neden yalnız geldiğini sordu ve Ebu Ubeyd hocasının hastalığını ve acılarını, Mesud Gaznevi'nin saldırısında kaybolan kitapları yeniden yazmak için gece gündüz gösterdiği çabaları anlattı. Ebu Ali Sina kitaplarına özellikle de İki büyük kitap olan El-İnsaf ve Hikmetü'l-Meşrikiye'ye çok bağlıydı. Sürekli şöyle derdi: daha önce yazdıklarımın hepsi başkalarının bir düzen ve mantıkla topladığım görüş ve düşünceleriydi. Ama bu iki kitap bilgeliğin ve felsefenin temellerini değiştirecek. Gelecek nesiller bu iki kitaptan düşünce bağımsızlığını ve düşünce özgürlüğünü bulacaklar ki geçmişin takipçisi ve taklitçisi sadece onlar olmasın. Alaaddin derin bir ah çekerek şu anda hangi kitabı yazıyor diye sordu. Ebu Ubeyd cevap verdi: yağmalanan kitaplar arasında yer alan felsefi konular ve psikoloji üzerine yazılmış En-Necat ve El-İrşad adlı iki kitabı yeniden yazmakla meşgul. Elindeki kitap ve tomarlar Alaaddin'in önündeki bir masanın üzerine koyarken sözlerini şöyle sürdürdü: büyük emirimizin de bildiği gibi o savaşların ve kaçışların zararlı etkilerinden biri de rasathanenin çalışmalarının aksamasıydı. Hali hazırda çalışmalar yarım kalmış ve hocamızın üzüntüsüne sebep olmuştur. Bunlar işin başında yazıp bana teslim edilen kitapların, tabloların ve haritaların aynısıdır. 8 yıldır bu işi yapıyorum. Çoğunluğu üstadın refakatinde savaşlar ve yolculuklarla geçen 8 yıl. Ne yazık ki bazı hadiseler ve engeller rasathanenin çalışmasını bitirmemize engel oldu. İbn Sina bu tablo ve haritaları, bu işi ehil bir şekilde bitirebilecekleri bir gündem ve yol gösterici olması amacıyla büyük emirimizin takdim etmek istiyor. Alaaddin biraz düşündükten sonra alçak sesle şöyle dedi: bu işin ehli olabilecek ve bu işi tamamlayabilecek hiç kimseyi tanımıyorum. Ne yazık ki bu devasa bina yarım kalmış ve kullanışsız durumda. Eğer tamamlanmazsa yakında haydutların ve isyancıların sığınağı haline gelecek. Ama bu çalışma biterse İbn-i Sina Rasathanesi muhteşem ve ünlü bir yapı olarak kalabilir. Ebu Ubeyd gitmek için ayağa kalktığında alçak gönüllülükle şöyle dedi. Ey yüce emir! Her bina bir gün yıkılacak ve unutulacaktır. Ancak Ebu Ali Sina'nın adı dünyada kaldığı sürece dostluğu ve bilimsel eğitimi nedeniyle Emir Alaaddin Kakuyen'in adı da her daim kalıcı olacaktır. Alaaddin memnuniyetle ayağa kalktı ve Ebu Ubeyde birkaç adım eşlik ederken şöyle dedi. Ve her zaman Ebu Ali Sina'nın adıyla birlikte anılan Ebu Ubeyd Cüzcani ismi de sabit kalacaktır. Ebu Ubeyd şöyle dedi. Ben bu güneşin gölgesiyim. Bu gölgenin adı ve işareti yoktur. Hicri Kameri 428 yılında Alaaddin kendisini sürekli tehdit eden Mesud Gaznevi'nin saldırısına karşı koymak ve ordusunu güçlendirmek amacıyla Hemedan hükümdarının Türk ve Kürt kuvvetlerinden yardım almak üzere Hemedan'a gitti. Bu seyahatte de diğer sefer ve yolculuklarda olduğu gibi Şeyhurreis onun yanındaydı. Yeterli olanaklara ve yürüyüş sırasında bu Ali'nin durumuyla ilgilenmesine rağmen yine de yolda durumu ağırlaştı ve Hemedan'a birkaç gün gecikmeyle yanlarındaki dostlarının yardımıyla getirildi. Hemedan'a vardığında bu Ali'nin durumu daha da kötüleşti. Dünyadan ve tedaviden elini çekmiş, artık tedavinin hiçbir faydası olmadığını söylüyordu. O bütün kölelerini azat etti ve onlara mal varlığı verdi. Servetinin bir kısmını fakir ve muhtaçlara dağıttı. Hastalığına rağmen 3 günde bir Kur'an-ı Kerim hatmediyordu. Namaz kılarken ve Kur'an okurken her daim ağlama ve tövbe sesleri duyuluyordu. Aradan 2 hafta geçmişti ki hiç beklenmedik bir şekilde İbn-i Sina'nın iyileştiğine dair haberler duyulmaya başladı. Bu haber onun yakınları ve dostlarını çok mutlu etmişti. Bu Ali'nin evine ziyaretler artmış ama çok az kişi onunla konuşabilmişti. Çok düşünüyor, daha az konuşuyordu. Daha çok sessizlik ve yalnız kalmaktan yanaydı. Fakat yalnızca Emir Alaaddin'i görünce şahsen onunla görüşüp selamlaşmak ve ona minnettarlığını ve takdirini ifade etmişti. 14 yıldan fazla bir süre boyunca onu destekleyip teselli eden, ona güven ve imkanatlar sağlayan krala teşekkür etti. Bu Ali konuşması sırasında kendisine karşı alçak gönüllü ve nazik davranan, ilim ve vizyon arayışında kendisine yardımcı olan büyüklerinden söz ederek, Allah'ın bana verdiği nimetler arasında bana yardım eden alimler ve büyüklerinde olduğuna, ilim peşinde koşmam için ve benim bilgi edinmemde yardımcı oldular ve ben de onların hatırasını yaşatmalıyım diye konuştu. Alaaddin bu Ali Sinan'ın yüzüne bakarken şunları söyledi. Saydığınız tüm bu nimetlere zekatınızı ve yorulmak bilmeyen azminizi de eklemelisiniz. 18 yaşındayken zamanının tüm bilimlerinde uzmanlaşan kişi. Bu sırada Alaaddin'in gözleri bu Ali'nin yanındaki bazı kitaplara takıldı ve şöyle dedi. Yeni bir kitap mı yazdın? Görünüşe göre yataktan kalktığınızdan beri bu 2-3 günde de boş durmamışsınız. Bu Ali uzanıp henüz ciltlenmemiş, broşür halindeki kitapları eline alıp şöyle dedi. İsfahan'da ilimsever emirimizin isteği üzerine Farsça yazdığım 3-4 kitap ve bir risale var. Her birini ayırmaya ve düzenlemeye çalıştım ve nihayetinde Allah'ın da yardımıyla bu işi başardım. Miraç Risalesi, Diriliş Kitabı ve Damar Bilimi Kitabı. Bu ani ve beklenmedik iyileşmeden birkaç gün sonra bu Ali, kardeşi Mahmud'u ve öğrencisi Ebu Ubeydi aradı ve onlara şöyle dedi. Evin kapısını kapatın ve kimseyi içeri almayın. Altın, gümüş, elbise ve sahip olduğum her ne varsa bugün fakirlere ve muhtaçlara verin ve başka bir güne hiçbir şey bırakmayın. Yarın Ramazan ayının başlangıcıdır. Orucu perhizle ve az yemekle karşılamak istiyorum. Allah dürüstlüğün için sana güzel bir mükafat versin. Sana veda etmek ne kadar zor ama sabırlı olmalısın. Mahmud ve Ebu Ubeyd, Pursina'nın yanına gittiklerinde ellerinde olmadan ağlamaya başladılar. Bu Ali'nin kendi ölümünden bahsettiğini biliyorlardı ama sözleri rahatlatıcıydı. Huzurlu ve yüzü nurlanmış gibiydi. Onlar bu Ali'nin isteğini yerine getirmek için şehrin büyük hakiminden yardım istediler. Hakim, Ebu Ali Sinan'ın malının değerini tespit ederek, içinde fakirlerin isimlerinin ve her birinin hak ettiği miktarın yazılı olduğu Beytülmal ve Zekat kitabından fakir ve muhtaçlara dağıttı. Henüz öğle ezanı okunmamıştı. Şeyhülreis Ebu Ali Sinan'ın evi tertemiz bir cami gibiydi. Herhangi bir eşyadan ve süsten yoksun, içinde yıpranmış bir kilim ve 3 adet eski yataktan başka hiçbir şey yoktu. Mahmud ve Ebu Ubeyd o günü ve gecenin tamamını zikir ve dua ile geçirdiler. Oruç tutmaya hazırlanıyorlardı ama kaygıları ve endişeleri her geçen an artıyordu. Nihayet şafak vakti geldi ve bu Ali hüzünlü bir şekilde arkadaşlarını çağırdı ve şöyle dedi. Eğer biraz su, ekmek ve bir parça ateş getirebilirseniz mumu yakacağım. Mahmud ve Ebu Ubeyd hazırladıkları su, ekmek ve hurmaları aceleyle odaya alıp mumu yakabilmesi için ona bir çıra verdiler. Mumun titreyen ışığında Ebu Ali'nin yüzünde hayatın huzuru ve neşesi açıkça göze çarpıyor, görülmeyen tek şey ise ölüm belirtisiydi. O, iki ebedi dostun tüm varlığı sevinç ve umutla doluydu ve onun yeniden hayatına ve sağlığına kavuşmasını umuyorlardı. Ancak kapının ardından sabaha kadar gölgesinin duvardaki mum ışığında namaz kılıp dua ettiğini görebiliyorlardı. Birkaç günün verdiği huzur, yorgunluk ve uykusuzluk ikisinin de uykuya dalmasına neden olmuştu. Kısa ama hafif bir uyku. Uyandıklarında güneş doğudaki dağların ardından yeni doğmuştu. Önce Ebu Ubeyd kapıdaki delikten odaya baktı ama hala yanan mumdan başka bir şey göremedi. Mahmud'u aradı ve şöyle dedi. Ben bir şey görmüyorum. Belki üstad uyuyakalmıştır. Kapıyı açmaya cesaretim yok. Ne de olsa sen onun kardeşisin, dedi. Mahmud ayağa kalkıp yavaş ve dikkatli bir şekilde kapıyı açtı ve ikisi de korku ve endişe içinde odaya girdiler. Pursina'nın bir saat önce yaktığı mum hala yatağın üzerinde duruyor ve ışık saçıyordu. Ama hayatının mumu, Şeyhur Reis, Şerefül Mülk, Hüccetül Hak, İmam-ül Hikme, Ebu Ali, Hüseyin bin Abdullah bin Sina, ilk Cuma'nın şafağında Hicri Kameri 428 yılının Ramazan ayında sönmüş, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştu. 58 yıllık ömrü boyunca parlayan varoluşunun mumu, kendi yaktığı mumun dibinde sonsuza dek sönmüş, ancak onun bereketli hayatı boyunca yaktığı ve insanların önüne koyduğu mumlar ve ışıklar sonsuza kadar parlayacak, cehaletin ve ön yargılı düşüncenin karanlığını kıracaktır. Evet, o asla sönmeyen bir mumdur. Değerli dinleyiciler, ünlü İranlı hekim İbn Sina'nın yaşam hikayesini ele aldığımız podcast serisinin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Başka bir podcast serisinde tekrar buluşuncaya değin, mutlu ve esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Islami Projatantro Iraner Bishwo Karjokromer Bangla Onushthane apnader Shagoto Janacchi.